Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'de Hamd, Resulü ve Fakihli Betenin Salatı ve Selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyiciler. Bugün Necri Şems'i 3 Mart'ta 1400 Hicri Kameri, 14 Zilhicce 1442 ve Miladi 25 Temmuz 2021 Pazar. Ayrıca İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladeti durumunu idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Hüccetül İslam Mehtevi ile İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve İmam Hümeyni Mektebi'nde altı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, aşıyı temin etme konusunda görece olarak uygun bir noktadayız açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi, Rus aşısının İran'a gelişindeki gecikmenin nedenlerini açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Rusya deniz tatbikatındaki en güçlü varlık İran İslam Cumhuriyeti'ne aittir dedi. İran ile Katar Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. El-Kazimi Irak'ın Amerikalı askerleri ihtiyacı yoktur dedi. Siyonist yerleşimciler yine Mescid-i Aksa'ya saldırdılar. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aşı hazırlama alanında nispeten olumlu bir noktaya gelindiğini vurguladı. İran'a göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada, bugün aşı hazırlama alanındaki tüm sorunlara rağmen nispeten olumlu bir noktaya ulaştık ve aşılama süreci iyi bir hız kazandı dedi. Hükümetin koronaya karşı aldığı ekonomik önlemlere değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, alınan önlemlerle koronavirüs hastaları için hastane yatak sayısını artırmayı başardık diye konuştu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca şunları kaydetti. Ülkenin geçen yılki ekonomik büyümesi birçok ülkede negatif iken İran'da %3,6 oranında pozitif oldu. Ruhani geçen yılın ilk çeyreğine göre ihracatın %69'dan fazla olduğunu, ithalatın ise yaklaşık %37 arttığını ve ihracat ile ithalat arasında bir dengeye tanıklık edildiğini de belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 61. yıllık genel kurulu pazar günü İran Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Rus aşının İran'a gelişindeki gecikmenin nedenlerini açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Kazım Celali Instagram sayfasında İran'ın Rusya ile ortak bir üretim süreci yürüttüğünü ve bu sürecin İran İslam Cumhuriyeti için bir ileri adım olarak değerlendirildiğini yazdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi bu ülkedeki aşılama sürecinin normalleşmesinin ardından Rus hükümetinin aşıyı diğer ülkelere gönderme yükümlülüklerini sürdüreceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin basın toplantısı ile ilgili ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin İran'ın Huzistan eyaleti konusundaki müdahalesini kınadı. Pars Today'in haberine göre Hatipzade dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'in müdahaleci ve siyasi bildirisine tepki göstererek söz konusu bildiri boş ve asılsız iddialardan ibaret olup değersiz ve esef vericidir dedi. Hatipzade İran hükümeti yargı, güvenlik ve medya yetkililerinin bu il halkının acılarını hafifletmek ve mevcut sorunları çözmek için yoğun çabalarına rağmen bu bildiri ve yapılan suçlamalar siyasi ve itibarsızlaştırıcı mahiyetin en önemli kanıtıdır ifadesini kullandı. İranlı yetkili bu bildiri uluslararası bir insan hakları yetkilisinin sözlerinden çok düşmanca literatüre sahip siyasi bir beyana benziyor dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ülkenin su kaynaklarının yönetimine ilişkin amatörce ve önyargılı yorumların komiserin sorumluluğunda olmadığını ve sorumluluğu altındaki kurumu bu konuda yetki sahibi olarak görmediğini belirterek İran'a yönelik müdahaleci bu bildiri sert dille eleştirdi. Hatipzade Huzistan'daki su krizi özellikle bu yılki kuraklık olmak üzere doğal olayların ve ayrıca İran'a uygulanan tek taraflı dayatmacı yaptırımların ve Huzistan eyaletinde su sektörüne teknoloji ve yatırım transferinin engellenmesinin sonuçlarından biridir açıklamasında bulundu. Hatipzade Bachelet, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran halkının en temel hakları aleyhine karşı yapılan yaptırımları ve insanlık dışı uygulamaları kınamadı ve sesini çıkarmadı. Yalnızca çok kısa birkaç cümle ile konuyu geçiştirdi dedi. Said Hatipzade ayrıca bir polis memurunun şehit edilmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının ayaklanmayı kışkırtmak ve suni çatışmalar oluşturmak için protestocuların saflarına yabancı örgütlerin sızdığını gösterdiğini söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Rusya deniz tatbikatındaki en güçlü varlık İran İslam Cumhuriyeti'ne aittir dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hazadi Sam Tarsbuk'ta sözlerine şunları ekledi. Bu yıl mevcut donanma içindeki en güçlü varlık bu büyük geçit törenine iki gemi yani Mekran ve Sahan ile katılan İran İslam Cumhuriyeti'ne ait. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Rusya deniz tatbikatında okyanusları aşabilen gücü ve kabiliyeti olan ülkelerin bulunduğunu belirterek askeri işbirliğinin bu seviyeye ulaşmasının özel bir anlamı var çünkü saflanmaları belirlemektedir diye konuştu. Amiral Hanzadi, Rusya'nın su yollarının durumu öyle ki denizin derinliği olmadığı için bizim bu kadar büyük olan Mekran'ımız biraz daha uzakta olmalıdır. Bu da İran'ın büyük geçit törenlerindeki kapasitesini gösteriyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı sözlerine şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Donanması'nın bu devasa geçit töreninde bulunması İran ile Rusya arasındaki deniz ilişkilerinin derinleştiğini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus donanmasının kuruluşunun 125. yıl dönümü münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeden üst düzey askeri heyetlerin huzurunda bugün Rus deniz tatbikatı düzenlendi. Bu tatbikat St. Petersburg Limanı ve Finlandiya Körfezi'nde başladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya göre geçit törenine İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden 54 savaş gemisi katılmış.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin deniz geçit töreni sırasında yaptığı konuşmada Moskova'nın deniz silahlarını ve teçhizatlarını sürekli ve başarılı bir şekilde geliştirdiğini ve güncellediğini vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre Vladimir Putin pazar günü St. Petersburg'da Rus donanmasının kuruluşunun 125. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen deniz geçiş töreninde şunları kaydetti. Moskova, deniz silahlarını ve teçhizatını sürekli ve başarılı bir şekilde geliştiriyor ve herhangi bir düşmanı tespit etmek ve gerekirse ona kaçırılmaz bir saldırı başlatmak için gereken güce sahiptir. Rusya Devlet Başkanı, Rusya, mümkün olan en kısa sürede önde gelen deniz güçleri arasında değerli bir konum kazandı ve başarılarını küçük bir tekneden, okyanusa giden gemilere ve denizaltı seyir füzelerine sahip nükleer donanımlı gemilere yükseltti. İki İran gemisi Sehend ve Mekran'da bu deniz tatbikatına da katılmıştır. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi ve İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de bu tatbikatın özel konukları olarak ağırlanmaktadırlar. Rusya, İran, Hindistan ve Pakistan'dan 4000'den fazla deniz özel kuvveti St. Petersburg deniz geçiş törenine katılmıştır.
İran, Birleşik Arap Emirlikleri Ortak Ticaret Odası Başkanı Expo Dubai Fuarı'nın İranlı ürünlerin dünyaya tanıtılması için uygun bir fırsat olduğunu belirtti. İran'a göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri Ortak Ticaret Odası Başkanı Ferşit Ferzanegan şunları kaydetti. Dubai Fuarı yılın ikinci yarısında İran ekonomisi için sadece daha fazla ihracatın değil aynı zamanda turizmin de gelişmesi için bir fırsat. Ferzanegan sözlerine şunları ekledi. Tahminler Birleşik Arap Emirlikleri'nin fuarı 10 milyonlarca turistin katılımını planladığını ve bu fırsatın gıda ve tarım alanında birçok yeteneğe sahip bir ülke olarak İran için eşsiz bir fırsat olarak değerlendirmelidir. İran Birleşik Arap Emirlikleri Ortak Ticaret Odası Başkanı ayrıca Dubai Expo 2020'de ihracat kuruluşlarının güçlü bir şekilde bulunmasına yönelik planlarını açıkladı ve şunları kaydetti. İhracat kuruluşları, ortak ticaret odaları ve il ticaret odaları fuarda güçlü bir varlığa sahip olacak. Ferzanegan, İran'ın Dubai Expo'ya nasıl katılacağını da belirterek İran'ın Expo'ya katılımı için yaklaşık 8 ila 9 milyon dolar arasında bir bütçe ayrıldı dedi. Dubai Expo'nun 2020'de gerçekleşmesi planlanıyordu ancak koronavirüsünün patlak vermesiyle uygulanması 2021 yılına ertelendi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Katar Dışişleri Bakanları Tahran'da görüşüp ilgili konularda görüş tatilinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı Enformasyon ve Sözcüsü'ne göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani Tahran'da bir araya geldiler. Görüşmede İran ve Katar Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerdeki son gelişmeler ile önemli bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye UNESCO Dünya Mirası Komitesi İstanbul'un tarihi alanlarına yönelik kararının konuyla ilgili maddelerini reddetmektedir dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Çin'de devam eden toplantılarında Ayasofya ve Kahire hakkında Türkiye'den 1 Şubat 2022'ye kadar bir rapor hazırlanmasını istemesinden sonra yaptığı açıklamada Ayasofya Kebir Camii ile Kahire Camii'nin hukuki süreç sonunda Danıştay kararıyla camiye çevrildiğini hatırlatarak Ayasofya ve Kahire Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır dedi. UNESCO tarafından rapor istenmesiyle ilgili bir soru yanıtlayan Sözcü Bilgiç, Ayasofya ve Kahire camilerin hangi amaçla kullanılacağı konusunun Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunu belirtti. Bilgiç, bundan tam bir yıl önce ibadete açtığımız Ayasofya Camii'nin vakfiyesine uygun şekilde hizmet vermesi, bir hakkın teslimi ve ülkemizin hükümran hakkını kullanmasından ibarettir dedi. Türkiye'nin bu sürecin başından bu yana UNESCO, Dünya Miras Merkezi ile açık ve kesintisiz iletişim ve işbirliği içinde olduğunu savunan Bilgiç, UNESCO Danışma Misyonu Türkiye'nin davetine icabetle iki defa İstanbul'u ziyaret etmesi, ülkemizin yapıcı ve şeffaf yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır. Bu husus, Danışma Misyonu raporlarında da ortaya koyulmuştur diye ekledi.
Ankara askeri güçleri Suriye topraklarındaki yasa dışı operasyonlarında son bir hafta içinde 47 PKK-YPG'li mensubunun etkisizleştirildiğini bildirdi. TRT'nin verdiği habere göre PKK-YPG Suriye'de eylemlerine Kurban Bayramı'nda da devam etti ancak onların eylemleri Türkiye askeri güçlerinin verdiği karşılıkla engellendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve sözde Suriye Milli Ordusu saldırı ve sızma girişimlerinin tamamına anında karşılık verdiği bildirildi. Son bir haftada 47 PKK-YPG'li etkisiz hale getirilirken mensuplardan 3'ünün örgütün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi. Türkiye ordusu teröristleriyle mücadele bahanesiyle 2 yılı aşkın süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki kimi bölgeleri işgal etmiştir. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırıları halkın ve Suriye hükümetinin protestolarına yol açmıştır. Türk ordusu ayrıca Irak toprak bütünlüğünü de aynı şekilde ihlal etmiştir.
Türkiye'de Gadir-i Hum etkinlikleri düzenlendi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İslam dünyası Gadir-i Hum bayramını kutluyor. Dünyanın birçok ülkesinde Gadir-i Hum bayramı ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'nin birçok ilinde Gadir-i Hum bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Bu anlamda İstanbul'da da önemli bir etkinlik var. İstanbul'da yapılacak olan tören Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek. Gadir-i Hum Bayramı Cafer Alimler Birliği, Cem Vakfı ve El Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği öncülüğünde düzenlenecek. Yarınki toplantı İstanbul Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek. Törende yapılan konuşmalarda İslam dünyasının en büyük bayramlarından biri olan Gadir-i Hum Bayramı'nın önemi vurgulanacak. Törene İran İslam Cumhuriyeti'nden de Erdebil Cuma imamı da konuşmacı olarak katılıyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Irak Başbakanı Bağdat'ın IŞİD'le mücadelede Amerikan askerlerine ihtiyacı olmadığını belirtti. Amerika'ya gitmekte olan Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi, pazar günü Associated Press'e Amerika birliklerinin Irak'tan çekilmesi için bir zaman çizelgesi vermeden Amerikan birliklerinin yeniden konuşlandırılması için resmi çerçevenin Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin sonuçlarına bağlı olacağını belirtti. Irak Başbakanı, Irak Güvenlik Güçleri'nin ve ordusunun Amerikan liderliğindeki koalisyon birlikleri olmadan da ülkelerini savunabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Haberlere göre El-Kazemi, pazartesi günü Amerikan Başkanı Joe Biden'le stratejik görüşmeler yapmayı da planlıyor. Pazartesi günü Beyaz Saray toplantısında Biden ve El-Kazemi, Irak'taki Amerikan varlığının şeklini değiştirmek için bir zaman çizelgesi belirlemeye çalışacaklar.
Siyonist yerleşimciler İsrail rejiminin askerlerinin geniş çaplı destekleriyle Mescid-i Aksa'ya saldırdılar. Filistin Vefa Haber Ajansı'na göre Siyonist yerleşimciler bugün provokatif bir eylemle Mescid-i Aksa'nın avlularında devriye gezmeye başladılar ve Bab-el-Rahme'de ve Kubbetü's-Sahra Camii yakınında Talmud ayini gerçekleştirdiler. Bu ayın başından bu yana Mescid-i Aksa'nın avlusuna birkaç kez giren Siyonist yerleşimciler bu kez de Siyonist askerlerin kollamasıyla kendilerini caminin kuzey kısmına ulaştırdılar. Bu ayın 18'inde Siyonistlerin iddia ettiği tapınağın yıkılışının yıl dönümünde 1500'den fazla Siyonist yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi. Bu arada Filistin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur pazar günü yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi Başkanı, Genel Sekreter ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı'na işgal rejiminin saldırganlığına ilişkin bir nota gönderdiğini duyurdu. Filistin'i yetkili uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyor. Filistin davası ve rejim üzerindeki baskıdan söz etti.
Cezayir, Tunus, Fas, Libya ve Moritanya da dahil olmak üzere 5 Kuzey Afrika ülkesindeki aktivistler, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkmak gereğini vurguladılar. İran'daki Genç Gazeteciler Kulübü'ne göre aralarında Cezayir, Tunus, Fas, Libya ve Moritanya'nın da bulunduğu 5 Kuzey Afrika ülkesinde Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan aktivistler ve kurumlar halkı birleştiriyor ve normalleşmeye karşı kapsamlı bir strateji oluşturmaya çalışıyorlar. Bu aktivistler, işgalci rejimle ilişkilerinin bitmesi, işgal altındaki topraklara komşu olan Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğini de tehdit eden Siyonistlere karşı strateji geliştirme çağrısında da bulunmuşlardır. Fas'taki milletler arasında demokratik danışma ağının koordinatörü Muhammed El Gafri, Arap rejimleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesine rağmen Arap milletlerin bu ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğunu ve Arap ülkelerinde meydanlarda ve sokaklarda bulunduğunu söyledi. El Gafri, işgal altındaki bölgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin açılmasının talihsiz olduğunu da sözlerine ekledi. Cezayir'de Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine karşı Halk Cephesi koordinatörü, Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine Filistin karşı işlenen suçların da Arapların ve Müslümanların güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı, Amerika diğerlerine eşit davranmayı henüz öğrenmediyse biz ve uluslararası toplum bunu Amerika'ya öğreteceğiz dedi. Global Times'a göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Washington'un Pekin ile üstün bir konumdan ticaret yapacağı yönündeki sözlerine yanıt olarak şunları söyledi. Hiçbir ülke dünyanın geri kalanından üstün değildir ve Çin bir ülkenin kendini üstün görme fikrine sahip olmasına izin vermez.
Amerikan eski başkanı mevcut başkan Joe Biden'i komünist düşüncelere sahip olmakla suçladı. Muhabirimizin bildiğine göre eski Amerikan başkanı Donald Trump, cumartesi günü 2020 başkanlık seçimlerinde yolsuzluk iddialarını yineledi ve başkan Joe Biden'i Amerika'yı komünist bir devlete dönüştürmekle suçladı. Eski Amerikan başkanı Joe Biden'i petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve Rusya ile yaptığı görüşmeler nedeniyle de eleştirdi. Trump ayrıca Biden ve Amerikan demokratlarını ülkedeki şiddetle suçun tırmanmasına yardım etmekle suçladı.
Ve son haberimiz. Haber kaynakları Suudi koalisyon bombardıman uçaklarının Yemen'deki kimi bölgelere saldırdığını duyurdular. El-Besire haber kanalına göre Suudi koalisyonuna ait savaş uçakları son saatlerde 17 kez Serbaş şehrini ve bir kez de Mağrib eyaletinin Rahbaş şehrini bombaladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İranlı ve Rus bilgi tabanlı şirketlerin bir araya gelmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya, Hazar Kıyı ülkeleri komşuları olarak büyük bir ticari ve ekonomik işbirliği kapasitesine sahiptirler. Bu özellikten yola çıkarak stratejik ilişkilerin geliştirmesinin yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesinde de önemli adımların atılması icap ediyor. Bu hedefe vurgu yapmak amacıyla İranlı ve Rus bilgi ve bilim tabanlı şirketlerin temsilcileri Moskova'da ortak bir sempozyum düzenleyerek işbirliklerin geliştirmesine ve ortak teknolojik plan ve programların hayata geçirmesine vurgu yaptılar. İranlı ve Rus bilgi tabanlı şirketlerin temsilcileri ve genel müdürleri Cuma günü düzenledikleri sempozyumda sorunları ve engelleri giderme yollarını incelemelerine yanı sıra ortak çıkarların temini Amerika ve Batı'nın Tahran ve Moskova karşıtı zalimane yaptırımlarıyla mücadele amacı ile işbirliklerin artmasını istediler. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya ticari ilişkileri artırma ve geliştirme yolunda büyük kapasiteler ve imkanlara sahiptirler. Buna rağmen mevcut işbirlikleri sahasında bilimsel ve bilgi tabanlı teknolojik işbirliklerin payı istenilenden çok az seviyededir. Bu bağlamda İran-Rusya Ticaret Konseyi Başkanı Vladimir Abidenov, İranlı bilgi tabanlı şirketlerin Rusya piyasasındaki az görünürlüğünden nedenlerinden birkaçının Rusça'ya aşina olmamaları ve pazarlama konusundaki performansları olduğunu düşünüyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ise bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulundu. Ekonomik ve kültürel olmak üzere iki önemli sahada iki ülkenin ilişkileri istenilen derecede gelişmemiştir. Kazım Celali'ye göre Rusya'da da İran'ı tanımama sorunu söz konusudur.
İran'da yaklaşık 8000 kadar bilgi tabanlı şirket faaliyet göstermektedir. Bu şirketler ekonomik ve bilimsel açıdan dikkate şayan bir gelişme kapasitesine sahiptir. İran'ın teknolojik şirketlerin Rus şirketleriyle işbirliği yapma zeminlerini hazırlamak amacıyla son dönemde Moskova'da 35 bilgi tabanlı şirketin katılımı ile İran Teknoloji ve Kreasyon Evi kuruldu. İran İslam Cumhuriyeti kapasitelere ve imkanlarına dayanarak dünyada yapıcı ve dinamik işbirliği fırsatları ve ilişkileri oluşturmak niyetindedir. Rusya'nın Vitev şirketi genel müdürü Alexey Nichayev, her iki ülkenin teknoloji alanında özellikle tıbbi cihazlar ve malzemeler ve ilaçlar üretiminde de büyük bir kapasiteye sahip olduğuna vurgu yaparken şöyle bir değerlendirmede bulundu. İran ve Rusya, Amerika ve Batı'nın yaptırımları yükü altındadır. Bu tehdidi işbirliği için bir fırsata dönüştürmelidir. Halihazırda 260'ı aşkın bilgi tabanlı şirket, ilaç üretimi ve tıbbi araştırmalar alanında ve yaklaşık 200 bilgi tabanlı şirketi, tıbbi cihazlar ve malzemeler üretimi alanında İran'da kreatif faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu şirketlerin bazıları kimi ülkelere milyonlarca dolarlık ihracatlar yapmaktadırlar. İran ve Rusya ilişkilerine baktığımızda iki ülkenin Kuzey-Güney Koridoru olarak bilinen Büyük Ticari Yol Projesi hususundaki işbirliklerinin Rusya'nın İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ni daimi üyeliğine desteklemesi ve de nükleer enerji, petrol ve doğalgaz, tarım ve sanayi alanındaki işbirliklerin yaptırımların devam ettiği bir sırada ikili ekonomik işbirliklerin artırılması için zemin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Böyle bir altyapıya paralel olarak ortak oturumların da düzenlenmesi bilgi tabanlı ticaretin artmasında etkili olacağı söylenebilir. Aslında son yıllarda Rusya ve İran arasındaki teknolojik ve kreatif işbirliklerin de geliştirmesi stratejik bir hedef olarak görülmüştür. Bu husus bu alandaki ikili ilişkilerin seviyesinin güçlendirilmesini ve teknolojik ilişkilerin önemini de gösteriyor. Doğal olarak bu alanda sempozyumların düzenlenmesi teknolojik işbirliklerin artmasında da önemli bir adım sayılır. Bu yüzden bilgi tabanlı alanlarda faaliyet gösterenlerin de devletlerin yardımıyla Amerika'nın yaptırımlarının devam ettiği bir sırada stratejik düzeyde gelişim yaşamaları beklenmektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Bakü'nün Batı'yı eleştirmesi etrafında. Makamlarının Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'daki ayrımcı politikalarını eleştirmelerinin devamında İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri bir kez daha Batı'nın ayrımcı siyasetlerini eleştirdi. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya bölgesi ülkelerine mali yardımların ayrılması şeklini eleştirdi. İlham Aliyev, Avrupa Birliği Ermenistan'a 2.6 milyar avro, Gürcistan'a 2.3 milyar avro mali yardım yapmış ancak bize sadece 150 milyon dolar yardım yapmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Güney Kafkasya'nın en büyük ülkesi ve savaştan da en büyük zarar gören ülkedir. Avrupa Birliği'nden daha fazla yardım yapılmalıdır dedi. Kuşkusuz Azeri makamlar, özellikle de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirileri günden güne artmaktadır. Bakü hükümetinin Batı'ya yönelik eleştirilerinin büyük bir bölümü Ermenistan ile ilgili olmuştur. Örneğin son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti Avrupa Parlamentosu'nun bu ülkeye karşı kararını eleştirdi. Aliyev Adam şehrine yaptığı ziyarette bu bölgedeki bayındırlık çalışmalarının açılışında Avrupa Konseyi'nin son kararının sahte vakalara dayalı olduğunu belirterek şöyle bir açıklamada bulundu. Kimse Azerbaycan Cumhuriyeti'ni baskı altında bırakamaz. Avrupa Parlamentosu kararı sahte vakalara dayalı olarak onaylanmıştır. Ancak Bakü mevcuttan daha güçlü bir şekilde milli sınırlarını sağlamlaştıracaktır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri daha önce de Batı'nın tutumlarını eleştirmişlerdir. Örneğin daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Batı'nın Karabağ münakaşasında Ermenistan'ı desteklemesinden kaygı duyup bir yandan da Amerikan Kongresi'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne silah yaptırımlarının uygulanması ile ilgili olan 907 numaralı kararından çifte standartlı duruş olarak söz etmişti.
Aynı zamanda Bakü ile Erivan'ın Karabağ bölgesi etrafındaki çatışmaların ve münakaşaların devam ettiği yıllarda Batı hep Ermenistan ve Karabağ Ermenilerinin tarafını tutmuş ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin göz ardı etmeye çalışmıştır. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti Güney Kafkasya bölgesinin en büyük ve en kalabalık ülkesidir ve Avrupa Birliği ülkeleriyle de iyi seviyede ilişkilerini geliştirmiştir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Avrupa'ya doğalgaz ihracatını bile başlatmıştır. Şimdi de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğalgazının Avrupa'ya Trans Adriyatik borusu üzerinden taşıma sürecinin başlamasıyla Avrupa Birliği, Rusya hariç başka önemli bir enerji kaynağına erişim sağlayacaktır. Buna karşın Ermenistan ve Gürcistan pratikte Avrupa Birliği'nin ihtiyaçlarını karşılamak için sunacakları bir şeyleri yoktur. Buna ek olarak Batılı devletler Kafkasya bölgesinde en fazla Azerbaycan makamları ile görüşmektedirler. Bu bağlamda geçen ayda Amerikalı bir heyet, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Ricker başkanlığında bölgeye ziyarette bulundu. Bu hususta Ermeni siyasi uzman Amerikalı heyetin ziyaretini ve bölgesel istişarelerde bulunmasını bu ülkenin bölgede hareketlendiğinin de işaret olduğunu düşünüyorlar. Ermeni siyasi uzman Robert Grogan şöyle düşünüyor: Amerikan heyeti Rusya ve Türkiye karşısında özellikle Karabağ anlamında yeni bir misyon tanımlamaya çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Fariver. Değerli dinleyiciler, yarın İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü idrak edeceğiz. Bu münasebetle ilgili din alimi Sayın Hüccetü'l-İslam Mehtevi ile bir bağlantı kurduk ve uzman konuğumuzun bu kutlu veladetle ilgili görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz.
Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mürselin Abil Gasim Muhammed Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin ve lanetullah ala adahim من الأولين والآخرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Her şeyden önce İmam Hadi Aliyennagi Aleyhisselam'ın doğum gününü sizlere tebrik arz edirəm. Fırsat oldu yine huzurunuzda olaq ve İmam Aliyennagi Aleyhisselam'ın hakkında kaç kelime huzurunuza o hazretin hayatını ve o hazretin olursa hadislerinden birkaç kelime hizmetinize arz edeyim inşallah. İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam Aliyennagi ismidir ve Hadi de Hadi Nagi mesela onun Ebul Hasan künyesidir. Hadi Nagi de elgabındandır, lakiplerindendir. İmam Hadi Aleyhisselam 212 Hicri'de, Hicri'nin 212'sinde dünyaya gelipti ve 254'te de dünyadan gelipti. Yani 41 yaşı küsür, 41 sene küsür bir yaşında yaşı var idi. Genelde imamlarımız genç, Allah'ın rahmetine gidipler. Ve bunun da sebebi budur ki hiçbir zaman hiçbirisi ecelinden ölmüyüptü. Hamısını ya şehit edipler ya zehir veripler. Zehir yoluyla şehit edipler. Onun için 25 yaşında, 27 yaşında imamlarımız dünyadan gelipti. İmam Cavad Aleyhisselam 25 yaşında ve İmam Hasan Asker Aleyhisselam 27 yaşında. Ve İmam Hadi Aleyhisselam da o genç yaşında dünyadan gidenlerden biridir. Ki mesela bırakmayıplar bu zalim padişahlar o imamın nurundan İslam alemi yararlansın. Bu İmam Hadi Aleyhisselam 5 tane halife zamanında yaşayıptı. 2 tane halife zamanında babasıyla birlikte bu diğerleri de kendi imamet döneminde bu zalim halifelerden beraberdi. Hatta 6 tane halifeyi biz sayabilirik. Biri Mu'tasim'di, biri Vasık'di, biri Mutevekkil'di, Muntasir'di, Musta'in'di, bir de Mu'tez'di. Mu'tez. Bunların tabi bildiğiniz gibi genelde bu padişahlar için, Emevi padişahlar olsun ya Abbasi padişahlar olsun, zalim insanlarıydılar ve Allah'tan korkusu olmayan, bunların içerisinde çok az var idi ki biraz olsun da iyiydiler. Bunun dışında genelde gasil kalp, kötü, ahlaksız ve cinayetkar, adam öldüren, kendi saltanatlarının kalması için çeşitli cinayetlere el vururdular. Nasıl ki bu dünyada, bu asrımızda görürük ki bazı cumhurbaşkanları ya devrimciler kendileri kalmaları için Saddam gibi insanlar milyonlarca insanın canına kıymışlardır. Bunların en kötülerinden birisi ki İmam Aleyhisselam onun zamanında yaşayırdı, Mutevekkil-i Abbasi'ydi. Mutevekkil-i Abbasi çok zalim birisiydi. Bu Mutevekkil'in Ahl-i Beyt'e karşı o kadar kinesi var idi ki özellikle Ali Aleyhisselam'a karşı kinesi çok çok idi. Ve herkes Ali isminde olsaydı kesin onları Beytülmal'dan mahrum kılacaktı ve herkes Ali isminde olsaydı onların şahadeti kabul değildi ve özellikle Ali dostlarını o kadar baskı altında bu tuturdu ki bunların yerlerini, mallarını ellerinden aldı, küçük bir bahaneyle bunları öldürürdü ve çoluk çocuğunu öldürürdü ve mesaj yayınlanmıştı bütün ülkeye, herkes Ehl-i Beyt şiyesiyle ve özellikle Fatime çocuklarının bir davası olsa, eğer bir sorunları olsa mahkemeye gelseler hiçbir zaman Ali dostlarının ve Ehl-i Beyt dostlarının sözü dinlenilmeyecek. Önce o onların düşmanlarıyla siz konuşacaksınız ve öyle bir hüküm vereceksiniz. Yani onlardan ikrar almadan hüküm vereceksiniz. Yani o kadar Ehl-i Beyt'e ve Ehl-i Beyt dostlarına düşmançılığı var idi ki vardı ki Mutevekkil Abbasi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yerle bir etti, yıktı. Kerbela o etrafındaki köyleri tamamen yıktı ve bazı yerlere buğda ekti esen buğda ektirdi. Daha doğrusu der ki hiçbir Müslümanlardan hatta müteassip o Vehhabi gibi o zamanın Vehhabileri ki o zamanın yani cahil insanları bile hazır olmadılar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıkmağa. Yahudilere verdi. Yahudiler gittiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıktılar. Bu kadar kinesi var idi. Ki tayin ki millet Ahl-i Beyt'e doğru yönelmesin. Unutulsun Ahl-i Beyt. Ama Allah-u Teala iradesi budur ki Ahl-i Beyt'in adı dünyada değilsin. Ezan sesleri dünyada gelsin. İslam'ın sesi dünyada gelsin. Kafirler hiçbir şey yapamazlar. Velo kerihel müşrikun. Müşrikler her ne kadar da hile etseler, hileleri kendilerine dönecektir. Mütevekkil Abbas'ın ne kadar zulümünden ve cinayetinden biz desek azdır. Hala bazıları şayet inanmıyor diye ki ya olur mu? Şimdi tarihi araştırın. Tarihte vardı bunlar. Neyinki Şii tarihinde? Sünni kaynaklarında vardı. Ehli sünnet kaynaklarına bakın. Bütün orada vardı mütevekkilin cinayetleri. Ve inanmayanlar bugünün cinayetlerini görsünler. O günkü yapanlar, bugünün mütevekkili Abbasileri, bugünün cahil insanları, bugünün Vehhabilerine bakın, El-Gayde altında, Taliban altında milyonlarca insanı kırmaktadırlar. Oğul, uşaq, çoluk, çocuk, günahsız, günahlı demeden insanları bugün yağmalayıbdır. Amerikanın yardımıyla ve istikbarın yardımıyla ve Vehhabiyetin parasıyla, Arabistan'ın parasıyla görün ne cinayetler yapırlar. Yapmırlar mı acaba? Bakın bunlar hemin Mütevekkil Abbasi'nin tefekkurunda olan insanlardılar. Bunlar hemen insanlardılar ki seneler önce imamlarımıza ve Ehl-i Beyt'e o kadar zulüm edipler, o kadar başlar kesipler, o kadar eller kesipler sayısız ve çeşitli cinayetler edipler. Hemen bunlardılar. Mütevekkil Abbasi İmam Aleyhisselam'ı Medine'den davet etti Samirra'ya. Hilafetlik Samirra'daydı ve başkent Samirra'ydı. Onun için İmam Aleyhisselam bir hareket etmesin ve Şiyelerden orada birlik beraberlik kurup halifetin aleyhine bir iş yapmasınlar deyin. Askerler gönderdi ve Medine'nin valisine yazdı. Medine'nin valisinin yardımıyla ve askerleri zorla İmam Aleyhisselam'ı Medine'den getirdiler Samirra'ya. Samirra'da göz altında saklasınlar. Bırakmasınlar bir dene Şii'den bir dene başkasıyla bir diyaloğa geçsin. O kadar İmam Aleyhisselam'ı ile bir hapiste tutar gibisine gerçekte hapiste değildi zahirde ama gerçekte hapisteydi. O gerçek hapisteydi ama görüntüde İmam Mütevekkilin etrafındaydı, evi yakın idi ama imamın her hareketi kontrol olunurdu. Ve bunu da yazmışlar, Medine'nin valisi de kendi cinayetine devam etmesi için ve orada bir kendi karşısında bir dene rakip olmaması için hey mektup yazdırdı ki mütevekkile, eğer isteyesen ki rahat olasan, eğer Ahl-i Beyt'in baskısı altında kalmıyorsan, eğer Alevilerin kıyamını ve Alevilerin hareketini istemirsen, Ali İbni İmam Hadi Aleyhisselam'ı, Ali Yannagı Aleyhisselam'ı sen Medine'den gerek götüresen başka yere. Çünkü burada Şiyeler diyaloğa geçirler. İmam bunlara yön verir. Bunlara hidayet edir. Bunlara rehberlik edir. Onun için sen bunu başka yere götür, başka yere sürgün et. Ve Mütevekkil Abbas'ı öz danışmanlarınla konuşur. En yakın ve uygunu budur ki kendi yanına getirsin. Nasıl ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı Memune Abbas'ı böyle yapmıştı.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde İmam Hadi el-Nakki Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alemi Sayın Hüccetü'l-İslam Mehtevi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova'nın ellerinde Amerika ile IŞİD teorisinin işbirliği yaptığını gösteren kesin kanıtlar bulunduğunu açıklaması, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki sınır bölgelerinde yer yer çatışma yaşanması üzerine taraflara sağduyu çağrısında bulunması gibi haberlere yer verilirken, Kehan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Nüceba Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı bu ülke Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Irak'ın Amerikalı güçlerin varlığına ihtiyacı olduğu yönündeki ifadelerinin esef verici olduğunu kaydetti açıklamasında. Bu açıklamaların Amerika'nın çıkarlarının sağlanması yönünde olduğunu söyledi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Cuma günü Washington'da düzenlenen Irak-Amerika Stratejik Diyalog Toplantılarının 4. turunda yaptığı açıklamada Irak güvenlik güçlerinin eğitim, teçhizat ve silahlanma bakımından Amerika'ya muhtaç olduğunu belirtti. Bağdat El-Yevm'in bildirdiğine göre Irak İslami Direniş Hareketi olan Nüceba, Genel Sekreteri Nasr el-Şimri, Fuat Hüseyin'in açıklamalarına karşı çıkarak söz konusu ifadelerin Irak güvenlik güçlerine saygısızlık olduğunu söyledi. El-Şimri açıklamasının devamında Irak halkının askeri kapasiteleri dikkate alınarak her türlü iç ve dış soruna karşı kendi ülkelerini koruyabilecek güçte olduklarını vurguladı. Bu arada Irak Asayi Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali yaptığı açıklamada Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalı güçlerin yardımına ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamalarını esef verici olarak nitelendirdi.
İtilaf gazetesinde İran'ın Güney Kafkasya'da kalıcı barışın acilen ihtiyaç olduğunu duyurması, Lübnan Hizbullah Hareketi İcra Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyettin'in Korsan İsrail'in 2006 yılında dayattığı 33 günlük savaşta İran'ın desteğini anlatması gibi haberleri yer verilirken, Cavan gazetesinde Çinli yetkilinin Amerika'nın başka ülkelerde biyolojik deney yaptığına dair uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Amerika yönetimi başka ülkelerdeki gizli laboratuvarlarında biyolojik deney yaptığını belirtti. Çinli diplomat Hanhui, Amerika yönetiminden başka ülkelerde yaptığı biyolojik deneylerin gizli tutmak yerine uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarda koronavirüsünün kaynağını bulmakta işbirliği yapmasını istedi. Çinli diplomat Hanhui düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi. Eğer Amerika gerçekten hakikat ve şeffaflık peşinde ise koronavirüs ile ilgili uluslararası araştırmaları kabul etmesi ve bu salgının Amerika'daki kaynağını belirleyerek neden bu salgına uygun tepki vermediğinin gerçeklerini açıklaması gerekir. Amerika ayrıca başka ülkelerdeki gizli laboratuvarlarında yaptığı biyolojik deneyleri de açıklaması gerekir.
Hemşeri gazetesinde İran ve Rusya'nın bilim ve teknolojide işbirliğini geliştirmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran ve Rusya'nın bilim tabanlı firmalarının yöneticileri Moskova'da düzenledikleri ortak oturumda bilim ve teknoloji alanlarında ortak programları ve işbirliğini geliştirmeye vurgu yaptı. İran ve Rusya'nın bilim temelli firmalarının yöneticileri Moskova'da düzenledikleri ortak oturumda ikili işbirliği yolundaki engelleri bertaraf etme yollarını ele almanın yanı sıra ortak çıkarların karşılanması ve Amerika'nın İran ve Rusya'ya dayattığı illegal yaptırımlarla mücadelede daha fazla işbirliğine vurgu yaptı. Rusya'nın Vitel firması başkanı Alexey Nichayev, iki ülke teknoloji alanında özellikle ilaç ve tıbbi ekipmanların üretiminde büyük kapasitelere sahip olduğunu belirterek, İran ve Rusya yaptırım tehdidini işbirliği fırsatına çevirmeleri gerektiğini belirtti. İran İhracat Konfederasyonu Başkanı Kadir Kıyafe de, İki ülkenin bilim tabanlı firmalarının daha fazla tahammülde bulunmaları gerektiğini belirterek ortak oturumların düzenlenmesi, ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcılığına bağlı Uluslararası İşbirliği Merkezi Başkanı Mehdi Kalenoi, oturumu İranlı ve Rus firmalarının işbirliğini geliştirme doğrultusunda önemli adım olarak niteledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsude Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin bölgede ortak tatbikatları sürdürme çabaları.
Erivan-Bakü hattında ateşkes kuralları ihlallerinin devamı.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın yeni ifşaatı
ve Orta ve Güney Asya Bölgesel Bütünlük Fırsatlar ve Sorunlar başlıklı oturumun Taşkent'te düzenlenmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan ve Türkiye arasında ortak tatbikatların düzenlenmesinin sadece Kafkas bölgesinde bir silahlanma yarışının başlamasına katkıda bulunduğu bir zamanda Bakü yetkilileri bir kez daha Türkiye'yi ortak tatbikat yapmaya çağırdı. Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Cahit Bağcı ile yaptığı görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zahir Hasanov iki ülke arasındaki ortak tatbikatların artırılması çağrısında bulundu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı şu açıklamalarda bulundu. Planlara göre İki ülkenin özel kuvvetleri de dahil olmak üzere çeşitli birimlerin katılımıyla ortak tatbikatların sayısı artacak. Ortak askeri tatbikatlar düzenlemenin ülkelerin savaş kabiliyetlerini güçlendirmeye yardımcı olacağında şüphe yok. Ancak Bakü ve Ankara'nın ortak askeri tatbikatları Türk silahlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'ne satışının önünü açarken Ermenistan'ın askeri alımlarının artmasının da yolunu açmıştır.
Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri gücünün artması Gürcistan'a da kışkırtacaktır. Çünkü bu iki komşu ülkenin kendi aralarında toprak ve sınır ihtilafları bulunmaktadır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin askeri çabaları Gürcistan ordusunu güçlendirmeye teşvik edecektir.
Bu şartlar altında Ermeni hükümeti Azeri tarafının kışkırtıcı hareketlerine karşı koymak için askeri bütçeyi arttırdıktan sonra uluslararası çevrelere ve Rusya'ya mümkün olduğunca yakın propagandalara başvurmuş görünüyor. Nitekim İlham Aliyev hükümetinin gelecekte Rusya'dan kuşkusuz olumsuz tepkilerle karşılaşacak olan Ankara hükümetinin yakınlığı karşısında Ermenistan, Gürcistan'da yapılacak olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO tatbikatına katılmayacağını ilan etti ve böylece Azerbaycan Cumhuriyeti'ni savaş talep ve işgalci olarak tanıtmaya çalıştı.
Bu bağlamda Ermenistan Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. Ermeni birlikleri NATO tatbikatlarına katılmayacak. 10. Çok Uluslu Tatbikat Çevikru 2021 adı ile NATO kuvvetlerinin katılımı ile 26 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan'da Ermeni ordusunun yokluğunda gerçekleşmesi planlanmıştır. Ermenistan'ın bu tutumuna cevaben Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu daha önce şunları belirtmişti. Gürcistan'daki NATO askeri tatbikatlarına katılıyoruz. Moskova yetkilileri Rusya sınırları boyunca NATO askeri tatbikatları yapılmasına da şiddetle karşı çıkıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan makamları Rusya arabuluculuğu ile Karabağ Barış Anlaşması'nı 9 Kasım gece yarısında imzalamasına rağmen bir kez daha bölge manşetlerinde ateşkes kurallarının ihlali haberleri yer almaktadır. Bu hususta medya Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askerlerinin sınır bölgelerde çatıştığını duyurmaktadırlar.
Ermenistan Savunma Bakanlığı ise bir bildiri yayınlayarak şu açıklamalara da yer verdi. Geçen cuma öğlen saatlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri Yerase bölgesinde konuştuğu Ermeni güçlere doğru ateş yaptılar ve Ermeni güçler de bu saldırılara yanıt verdi. Yeni ateşkes ihlalleri olaylara genellikle Adere, Adam, Füzulü ve Hocavend bölgelerinde yaşanmaktadır.
Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana her gün farklı şekillerde ateşkes anlaşması taraflarca ihlal edilmektedir. Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalandığı ilk başlarda ateşkes olayları pek fazla değildi. Ancak süre geçtikçe ve Bakü ile Erivan ihtilafları arttıkça görünen o ki ateşkes ihlalleri de artmaktadır.
Bakü ile Erivan arasındaki ateşkes ihlallerinin temel nedeninin özellikle zamanın geçmesiyle daha da artmasına nedeninin yabancıların müdahaleleri olduğu unutulmamalıdır. Gerçekte Bakü ve Erivan'daki yabancı dış güçler, bunun yanı sıra yabancı devletlerin bölgedeki bağımsız ülkeleri etkilemeye çalışması ateşkesin ihlallerinin en önemli faktörlerindendir. Örneğin Ermenistan Başbakanlığı Kayyımı Nikol Paşinyan'ın Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından duyduğu memnuniyete rağmen kimi yabancı müdahaleler Ermeni halkını kışkırtmak peşindedir. Buna paralel olarak Erivan makamları zaman içerisinde bölgedeki çıkar sahibi ülkeler ile uyumlu tutumlar sergilemek zorunda kalmıştır.
Uzmanlar ateşkesin ihlal edilmesinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki mevcut askeri çatışmanın tırmanmasının ana nedenlerinden birinin yabancı hükümetlerin müdahalesi olduğuna inanıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Patrick Sahakyan, Dağlık Karabağ bölgesindeki son çatışmalar Türkiye müdahalesinin bir sonucu gibi görünüyor. Çünkü Suriye meselesinden sonra bu ülke Türkçe konuşan bir ittifak fikri ve güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasıyla hareket ediyor ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmeye çalışıyor, dedi.
Bu bağlamda Ermeni makamları dış müdahalelere karşı sert tutumlar sergilediler. Örneğin Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İran ve Rusya'nın arabuluculuk çabalarına rağmen Ermeni-Azeri ihtilafının Dağlık Karabağ krizi anlamında belirsiz ve karmaşık bir geleceğe sahip olduğuna işaret ederek Güney Kafkasya'da bir terör yuvasının kurulması konusunda uyardı. Genel olarak daha fazla çıkar elde etmeyi amaçlayan dış müdahalelerin Bakü ve Erivan'ın çıkarları doğrultusunda olmadı, aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'ın çıkarlarına da son derece zararlı olduğu söylenmelidir.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili Amerika'ya karşı yeni bir ifşaatta bulundu. Aslında Gürcü Ukraynalı politikacı Mihail Saakashvili Amerika'nın Rusya'ya karşı militarist politikalarını ifşa ederek bölge siyasetinde kendini yeniden öne çıkarmaya çalıştı. Bu bağlamda eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili şunları açıkladı. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki askeri çatışmanın ortasında eski bir CIA direktörü ve Amerika Merkez Komutanlığı eski komutanı General David Petraeus, Kiev hükümetine askeri bir saldırı başlatmak ve Donetsk şehrini ele geçirmek için bir plan sundu.
2 yıl boyunca Ukrayna'da Odessa bölgesi valisi olarak görev yapan Gürcü-Ukraynalı politikacı şunları kaydetti. Amerika'nın Donetsk şehrini ele geçirme niyetini kısa bir mesaja özel olarak fark ettim. Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanının bölgedeki Amerikan planlarını Rusya'ya karşı ilk kez ifşa etmiyor. Batı yanlısı Gürcü politikacı 3 yıl önce Rusya ile savaşa girerken yanlış bir hesap yaptığını kabul ederek şunları kaydetti. Hatam Amerika yetkililerinin yorumlarına ve vurgularına güvenmek oldu.
Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı sözlerine şunları da ekledi. Eski Amerika yönetimindeki yetkililerin tavsiyesi üzerine 2008'de Gürcistan'da hepimiz Rusya'nın askeri bir saldırı başlatmayacağını düşündük. Ancak ne yazık ki Gürcistan'da durum farklı gelişti. Mevcut durumda Saakashvili'nin ifşasının şüphesiz perde arkası hedefleri de var. Amerika hükümeti Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Güney Kafkasya ekonomisine ve siyasetine yardım etme niyetinde olduğunu defalarca dile getirse de belirtilen hedeflerin arkasında uzun vadeli bir stratejinin olduğu, daha büyük gayrimeşru ve otoriter hedeflerin olduğu söylenmelidir. İran, Rusya ve Çin gibi bağımsız güçlerle rekabet etme Amerika'nın asıl amaçları arasındadır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ekonomik İşler Yardımcısı, Orta ve Güney Asya Bölgesel Bütünlük Fırsatlar ve Sorunlar Zirvesi'nde bölge içi ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasının bölge milletlerin bağlayıcı unsur olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ekonomi Diplomasisi, ve Ekonomi İşler Yardımcısı Seyyid Resul Muhacir, Orta ve Güney Asya Bölgesel Bütünlük, Fırsatlar ve Sorunlar Konferansı'na katılmak üzere Özbekistan'a ziyarette bulundu. Bu bağlamda İran yetkili geçen cuma günü bu konferansta konuşma yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Ekonomi Diplomasisi ve Ekonomik İşler Yardımcısı Seyyid Resul Muhacir yaptığı konuşmada milletler arasındaki tarihi bağların oluşumuna neden olan kültür ve medeniyete dayalı bölgesel ortak noktalara da değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Modern dünyanın gereksinimleri bu değerli mirasın tüm düzeylerde siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve insani düzeylerde yeniden yaranmasını gerektiğini gösteriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ekonomi Diplomasisi ve Ekonomi İşler Yardımcısı Seyyid Resul Muhacir, bölge içi ticareti, taşımacılık ve transit imkanlarının geliştirilmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesini bölge ülkelerinin arasında bağları güçlendireceğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Orta Asya ve Güney Asya bölgelerini bağlamaktaki özel avantajından da söz etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Ekonomi Diplomasi ve Ekonomi İşler Yardımcısı Seyyid Resul Muhacir konuşmasında kara ile çevrili ülkeleri ve de Pakistan ile Türkiye gibi transit odak nokta ülkeleriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO çerçevesindeki transit anlaşma dahilindeki işbirliklerin İran İslam Cumhuriyeti'nin öncelikli ekonomik ve taşımacılık siyaseti olduğunu da belirtti.
Orta ve Güney Asya Bölgesel Bütünlük, Fırsatlar ve Sorunlar Konferansı bir gün boyunca dünyanın 44 ülkesinden makamların ve uluslararası kurum ve kuruluşların 30 temsilcisinin katılımıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Bu tür ekonomik konferanslar ve katılımcı ülkelerin ekonomik kapasitelerinin net bir şekilde ele alınması, ülkelerin ekonomik kapasitelerini tanıtmasının yanı sıra bölgesel işbirliğinin artması için altın bir fırsat sayılıyor. İran İslam Cumhuriyeti ise her daim tüm ortak yanların ve özelliklerin yanı sıra ekonomik alanda da işbirlikleri has safhaya ulaştırmak istediğini belirtmiştir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.farstoday.com'dan takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi de hatırlatalım.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferliği dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 120. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin siyasi ilahi vasiyetnamesinde düşmanların sömürdükleri ülkelerin insanlarını kendileriyle yabancılaşarak doğu veya batılaştırma kumpasını ifşa etmesini ele alacağız.
Geçen bölümde hatırlanacağı üzere İmam Hümeyni'nin tarihi ve ilahi vasiyetnamesinde düşmanların üniversitelerle dini ilimler merkezleri arasında itilaf çıkarma kumpasından söz ettik. Geçen bölümde dedik ki İmam Hümeyni vasiyetnamesinde İran İslam İnkılabı'ndan önce Tağut rejimi döneminde yürütülen politikaların çerçevesinde sömürücülerin üniversitelerle din ilimler merkezleri arasında tefrika çıkarma kumpasına işaretle bu kumpasa karşı uyanık olmayı tavsiye ediyordu. Yine dedik ki imam üniversitelerle dini ilimler merkezleri arasında tefrika çıkararak ülkenin tüm alanlarına musallat olmayı amaçladığını belirterek başta öğrenciler ve talebeler olmak üzere yeni kuşaklara birbiriyle dostluklarının pekiştirerek düşman komplolarından gafil olmamayı tavsiye ediyordu.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada iki kutuplu düzenin kurulması ve uluslararası düzende Soğuk Savaş adıyla anılan yeni dengelerin kurulması yüzünden hemen hemen tüm ülkeler Amerika ve Sovyetler Birliği liderliğindeki Batı veya Doğu bloklarından birine üye olmak zorunda kaldı. Ancak dünya genelinde sömürü karşıtı mücadelenin yükselmesiyle birlikte bazı Asya ve Afrika ülkeleri Doğu ve Batı bloklarına bağımlı olmaktan kurtulmak ve Amerika ve Sovyetler Birliği'nden bağımsız hale gelmek üzere uluslararası ilişkilerde bağımsız politikalar izlemeye karar verdi.
İran ise bu kararın öncülerinden ve uygulayanlarından biri oldu. İran petrol sanayini milli ilan ederek İngiliz sömürüsünün elini İran petrolü üzerinden kesti. İran'ın bu hareketi dünyanın sömürülen ülkelerine emsal teşkil etti ve bu doğrultuda Nisan 1955'te Asya ve Afrika ülkeleri bağlantısızlar hareketi isimli yeni bir blok kurmak üzere Endonezya'nın Bandung kentinde ilk konferansını düzenledi. Konferansa katılan ülkelerin temsilcisi İran'ın dönem başbakanı Dr. Muhammed Musaddık'tan 3. Dünya ülkeleri arasında bağlantısızlar hareketinin öncüsü olduğunu belirterek Musaddık'ın sömürüyle mücadelesini takdir ettiler.
İran'ın dönem başbakanı Musaddık, menfi denge politikasını izleyerek iki kutuplu dünya düzeninde hürriyet isteyenlere bağlantısız olma yönünde pratik bir örnek sunmuştu. Ancak 1953 yılında Amerika ve İngiliz patentli darbeden sonra İran'ın despot kralı ülkenin dış politikasını menfi denge ve bağlantısız olmaktan müspet milliyetçiliğe ve başta Amerika olmak üzere Batı'nın uydusu olmaya yönelik değiştirdi. Tacını ve saltanatını Amerikalılara borçlu bilen İran kralı resmen Batı blokuna üye oldu ve Amerika'ya sınırsız iktisadi, siyasi ve hukuki imtiyazlar vermek ve bu devletle askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalamakla Amerika ve Batı'nın kuklasına dönüştü.
İran kralı Amerikan desteklerini ve yine geniş çapta petrol gelirleri ve Amerika'dan satın aldığı askeri ve güvenlik teçhizatına dayanarak ülkeye baskı rejimi dayattı. Muhammed Reza Pehlevi'nin despot rejimi ülkenin bağımsızlığını yok etmek ve başta Amerika olmak üzere batılı devletlere bağımlı hale getirmekten başka halkın tüm siyasi ve medeni özgürlüklerini de yok etti ve meşrutat devletini mutlak despot saltanat rejimine çevirdi. İran kralı tüm muhalifleri yok ediyor ve hiç kimseye devleti eleştirme veya muhalefet etme izni vermiyordu. Thank you.
Bu şartlarda İslam İnkılabı, İmam Hümeyni önderliğinde ve İran milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü ihya etmek üzere başladı. Rahmetli İmam Hümeyni ne doğu ne batı sloganı ile bağımsızlığı İslam İnkılabı'nın temel söylemlerinden biri yaparak bu sloganı İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın dış politikasının başına yerleştirdi. Nitekim imamın bu politikası İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda ülkenin dış politika ilkelerinin temelini oluşturdu.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 152. maddesinde her türlü sultacılık ve sultaya boyun eğmek reddediliyor. Ülkenin çok yönlü bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, tüm Müslümanların haklarının savunulması ve sultacı güçlere karşı bağımsız olması ve düşman olmayan devletlerle barışçıl ilişki kurması dış politikanın temeli telakki ediliyor. Bu ilke ve ne doğu ne batı sloganı İran Dışişleri Bakanı binasının girişinde yazılmıştır ve İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası platformlarda bağımsız olduğunu ve ne doğulu ve ne de batılı güçlere bağımlı olduğunu ve hiçbirinin sultasını kabul etmediğini ve başka ülkelerle karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki kurduğunu da göstermektedir.
Tahran Radyosu.
Bu konunun bilincinde olan İmam Hümeyni sadece hayattayken bu politikaya bağlı kalma zaruretine vurgu yapmakla kalmayıp tarihi vasiyetnamesinde de düşmanların milletin özgüven duygusunu yok etme çabalarına ve ülkeyi doğu veya batı bloklarından birine bağımlı hale getirme gayretlerine işaretle bu durumun korkunç sonuçlarını şöyle beyan etmiştir. Maalesef başka ülkeleri ve ülkemizi büyük oranda etkileyen ve bu tesirin izleri hala göze çarpan planlardan biri, sömürülen ülkeleri kendileriyle yabancılaştırmak ve doğuya veya batıya bağımlı hale getirmektir. Öyle ki bu ülkeler kendi kültürlerini ve gücünü hiçe saydılar. Doğu ve batıyı iki güçlü odak, üstün ırk ve daha yüce sandılar ve bu iki odağı alemin kıblesi bildiler. Ve bu iki kutuptan birine bağımlı olmayı kaçınılmaz vaciplerden biri saydılar. Ve bu üzücü, uzun hikayenin sonucu bu durumdan yediğimiz darbelerdir. Ve şimdi de bu ölümcül darbelere maruz kalmaktır. Bundan da üzücü olanı ise sulta altında olan mazlum milletlerin her alanda geride bırakılmaları ve tüketici ülke haline getirilmeleridir. Bizi hiçbir şey yapamayacak kadar şeytani güçlerinden ve gelişmelerinden korkuttular. Biz her şeyimizi onlara teslim ettik. Kaderimizi ve ülkelerimizi onlara emanet ettik. Ve gözü kulağı kapalı onların emirlerine uyduk.
İmam Hümeyni kendimize güvenmemek ve doğu ve batıyı körü körüne taklit etmek ve ecnebilere karşı pasif kalmak, doğu ve batı bloklarına bağımlı olmanın en önemli sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. İmam savaş ve yaptırım zamanında elde edilen bazı kazanımlara işaretle başta gençler olmak üzere İran milletine ülkenin bağımsızlığını kaybederek yağmacı devletlere bağımlı olmamalarını hatırlatarak şu tavsiyede bulunuyor. Bu durum hiçbir zaman kendi düşüncemize ve bilimimize dayanmamaya ve körü körüne doğu ve batıyı taklit etmemize yol açtı. Oysa eğer kültürde, edebiyatta ve sanayide yenilikçi olsaydık durum değişirdi. Ancak batı ve doğu yandaşı yazarlar bizi eleştirerek alay ediyorlar. Ve kendi fikir ve gücümüzü bastırıyor ve bizlere umutsuzluğa sürüklüyor. Ve ecnevi kültürünü her ne kadar çirkin ve rezil olursa olsun yaygınlaştırarak millete yutturuyorlar.
İmam Hümeyni şöyle devam ediyor. Ben yürek yakan ve size hizmet eden biri olarak siz aziz millete vasiyet ediyorum. madem şimdi büyük oranda bu tuzaklardan kurtulduğumuza göre ve şimdiki mahrum kuşak faaliyete ve yeniliklere başladığına ve İranlı uzmanların yapamayacakları zannedilen ve hepsi için doğu ve batıya el uzatıldığı uçak ve diğer gelişmiş şeyleri yapmaya başladığına göre ya da iktisadi kuşatma ve dayatılan savaş sırasında gençlerimiz ihtiyaç duyulan yedek parçaları daha ucuz fiyata üreterek ihtiyaçları giderdiğine göre ve biz yapabiliriz şuarını gerçekleştirdiklerine göre bundan sonra daha da uyanık olmalısınız. Zira doğu ve batıya bağımlı olan siyaset aktörleri sürekli şeytani vesveseleriyle sizi şu uluslararası yağmacıların tuzağına düşürmeye çalışacaktır. Onlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ederek bağımlılıklara karşı direnin.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferiye Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 120. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızı radyomuzun diğer programları gibi www.parstoday.com üzerinden de takip edebilir. Ayrıca turkish.aws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.